Ayrım 20, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 213. Askerlikten sonra. 1,5 yıllık askerliğim sırasında da izlemiştim. Ankara'daki cemiyet sendika rekabeti zamanla daha da artıyordu. Ankara'da sendikacılardan aynı zamanda cemiyet üyesi olanlar yeni bir seçimde sendikacıların daha etkili yerlere gelmesini istiyorlardı. O hava içinde cemiyetin yeni kongresiyle seçime gidilirken ben de yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildim. Birbiriyle anlaşabilen arkadaşlardan bir grup oluşturup seçime birlikte katıldık. Aramızda gazeteci politikacı olarak Bülent Ecevit de vardı. Seçildik. Cemiyet başkanı yönetim kurulu içinden seçilecekti. Benim ve arkadaşlarımın başkan adayı Ecevit'ti. Seçimi kazanan öteki üyeler arasında o zamanki Dünya Gazetesi'nin Ankara kadrosundan Oktay Ekşi ile Nilüfer Yalçın, Milliyet temsilcisi İlhami Soysal, Ulus muhabiri Cenap Çetinel, Vatan temsilcisi Erol Ülgen vardı. Ben dahil yönetim kurulumuzun çoğunluğunun başkan adayı Bülent Ecevit, 27 Mayıs'ta kapatılan mecliste milletvekilliği yapmıştı. Meclis kapatıldıktan sonra Ulus gazetesinde yazarlığını ve gazeteciliğini sürdürüyordu. Onu aday gösterdik. Fakat başkan seçmek için toplandığımızda dedi ki, ''Arkadaşlar beni affedin.'' ''Niçin?'' ''Çünkü önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımı daha çok partiyle ilgili konulara ayırmak istiyorum.'' Ama diye başlayıp bize başkan olmasının da o dönemde çok önemli olduğunu anlatmaya çalıştık fakat başaramadık. Kararında ısrar etti. Ama yönetim kurulu üyeliğinde bir süre kalmayı kabul etti. Aramızda fikir alışverişi yaptık. Arkadaşlar o görevi bana vermek istediler. Ben de kabul ettim, seçildim. Yönetimin diğer görevleri için de seçim yaptık. İkinci başkanlığa Nilüfer Yalçın, genel sekreterliğe Oktay Ekşi, muhasip üyeliğe Cenap Çetinel seçildi. İlk toplantılarımızdan birinde Ankara'daki bizim gazeteciler cemiyeti ile gazeteciler sendikası arasındaki ilişkileri görüştük. Basınla ilgili sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapılması yolunda girişimler yapmaya karar verdik. Bu önemliydi çünkü önümüzde Milli Birlik Komitesi'nin basınla ilgili konularda gazetecilerin görüşlerini almak için yaptığı bir davet vardı. O davete sendikayla birlikte hazırlanmak ve katılmak istiyorduk. Öncelikli görev basının sorunları. Yönetim kurulumuzun önündeki öncelikli konulardan biri o sırada askeri yönetimin de gündeminde olan basın mevzuatı konusuydu. Konu Milli Birlik Komitesi'nde görüşülmüştü. Basınla ilgili gerek kanunlarda gerek idari yönetmeliklerde basın özgürlüğüyle bağdaşmayan, o günlerin sık kullanılan sözcüğüyle antidemokratik unsurlar vardı. Bunların ayıklanması ve ispat hakkının sağlanması dahil özgürlükçü bir basın düzenine geçilmesi amaçlanıyordu. Gazetecilikle ilgili kuruluşların da o konudaki toplantılara ve çalışmalara katılmaları isteniyordu. Bu tabii büyük bir memnuniyetle kabul edebileceğimiz bir istekti. Bizim de o konuda yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerimiz vardı. 27 Mayıs'a kadar basın suçu işledikleri iddiasıyla cezaevinde bulunan arkadaşlarımız, Milli Birlik Komitesi'nin ilk işlemlerinden biriyle serbest bırakılmışlardı. Ama onların mahkum olmasına neden olan antidemokratik kanun maddelerinin çoğu hala yürürlükteydi. Gazetecilerin görevlerini yapmasını engelleyen veya güçleştiren yönetmelikler ve idari kararlarda. Ayrıca bizim gibi sendika üyesi olan çalışan gazetecilerin onları çalıştıran gazeteci patronlarla bazı sorunları vardı. O konuda Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında, yani iktidarın çalışan gazetecilerle ilişkilerinin iyi olduğu zamanlarda çıkardığı kanundan daha önce de söz ettim. Sadece adını değil, çıkış yılını ve numarasını da ezbere bildiğimiz bir kanun. 60 küsur yıldır hala hafızamda. Şöyleydi kimliği o kanunun. 1952 tarihli ve 5953 sayılı gazetecilikte çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanun. O kanunun çıktığı 1952 yılına kadar bizim gibi çalışan gazetecilerin çoğunun ne ücretleriyle ne çalışma koşullarıyla ilgili herhangi bir yasal güvenceleri vardı ne de herhangi bir yasal sosyal hakları. Hele gazeteciliğe başladıktan sonraki çoğu defa hayli uzun süren çıraklık, bugünkü deyimiyle stajyerlik veya asistanlık döneminde. Aydan aya hangi maaşı alacakları, gazete patronunun veya temsilcisinin aydan aya değiştirebilecekleri takdirine kalmıştı. 1950 yılında çıkarılan sözünü ettiğim kanun, çalışan gazetecilerin sosyal durumlarını en azından hukuken değiştiren ve onlara sosyal güvenceler sağlayıp yaşam düzeylerini bir ölçüde yükselten bir düzenlemeydi. Özellikle işten çıkarılmalarda ödenecek tazminatın belirlenmesi, tatil günlerinde fazla mesai hallerinde ek ücret ödenmesi hem kural haline getirilmiş hem de o kuralların uygulanmaması halinde kullanılabilecek yaptırımlar oluşturulmuştu. Belirtmiştim benim askerlikteki durumum için de faydalı olmuştu. Kanunun koyduğu kural öyleydi. Gazetecinin anayasal görevi olan askere gitmesi halinde de iş yeri ona her ay maaşının üçte birini ödemekle yükümlü kılınmıştı. Biz gazeteciler memnunduk ama... Biz çalışan gazeteciler o kanundan çok memnunduk. Ama o kanunun çıkmasından sonraki zaman içinde gazetelerdeki bazı işverenler ve veya işveren temsilcileri o kanundan şikayetlerini giderek arttırdılar. O kanunun getirdiği kurallardan bazılarını fiilen uygulamamaya veya safsaklamaya başladılar. Kanundaki yaptırımları aşabilecek hile-i şeriyeler oluşturdular. Hile-i şeriye, kanunun koyduğu kuralları gene kanundaki imkanlardan veya boşluklardan yararlanarak aşmanın yolu. O kanunun çıkmasından memnun olan genç gazeteciler ise o gidişe karşı durmanın çarelerini aradılar. Biraz önce belirttim, gene o kanunun verdiği imkanlara dayanarak kurulan gazeteciler sendikaları, bir yandan tek tek üyelerinin haklarını hukuk yoluyla korumaya uğraşırken, aynı zamanda 5953 sayılı kanundaki yaptırımların daha etkili olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmasını istediler. Sendikalar o öneriyi 27 Mayıs'tan önceki zamanlarda birçok defa Demokrat Parti iktidarının yetkililerine iletmişlerdi. Ama bir sonuç alamamışlardı. DP iktidarı artık 1950'li yılların başlangıcındaki gibi basınla iyi ilişkiler kurma eğiliminde değildi. Ne büyük gazetelerin patronlarına, yöneticilerine sempatisi vardı, ne de 5953 sayılı kanunun diliyle gazetecilik mesleğinde çalışanlara. Bu açıdan 27 Mayıs'tan sonra ülkedeki yeni yasama organını oluşturan Milli Birlik Komitesi'nin basının özgürlüğüyle ilgili sorunlarını çözmek için harekete geçmesi, basın mesleğinde çalışanların özgürlük sorunlarının yanında sosyal sorunlarının çözülmesi açısından da bir şans sayılırdı. Komitenin gazeteci kuruluşları da basın özgürlüğüyle ilgili düzenlemeler için yaptığı toplantı davetinin gündemine çalışan gazetecilerin sosyal sorunları da girebilirdi. Çünkü o sorunlar da toplantının ana konusunu oluşturan basın özgürlüğünün ayrılmaz parçasıydı. Gazetecilikte patron veya yönetici olanlar gibi gazetenin yazarı, çizeri, muhabiri, foto muhabiri, kameramanı ve tüm çalışanları da sosyal ve ekonomik güçlükler altında kalmaktan kurtarılmalıydı ki özgür olabilsinler. Okurlarına gerçekleri anlatmayı ve bağımsız görüşleriyle yorumlamayı başarabilsinler. Ankara Gazeteciler Sendikası'nı yönetenler gibi biz Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri de Milli Birlik Komitesi'nin teklifini bu yönüyle de değerlendirmeye karar verdik. Çağrıyı kabul edeceğimizi bildirdik. Ve Ankara Gazeteciler Sendikası'ndaki arkadaşlarımızla temasa geçerek onları işbirliğine davet ettik. Komitenin düzenlediği toplantının çalışmaları için. O vakte kadar uygulanması biraz güç görünen cemiyet-sendika ilişkisi, o çalışmaların başlamasıyla birlikte yeni bir aşamaya girdi ve MBK'nın yaptığı davet ile başlayan çalışmaları daha verimli hale getirdi. Cemiyet adına o toplantılara Bülent Ecevit'le birlikte ben de katıldım. Ayrıca İstanbul ve İzmir'deki cemiyet ve sendikalardan katılan arkadaşlar da vardı. MBK adına da o sırada basın yayın işleriyle görevlendirilen ve bir süre basın yayın genel müdürlüğü yapacak olan MBK üyesi Ahmet Yıldız'ın başkanlığında bir heyet katılıyordu. Yıldız ve beraberindeki heyet o konudaki önerilerimizi dinliyor, notlar alıyordu. Gerek özgürlükler konusunda gerek basın mensuplarının hakları konusunda. Bu çalışmalar sonunda Milli Birlik Komitesi o konularda yasa değişiklikleri hazırlayacaktı. Cemiyetteki devri sabıkçılık. Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ndeki başkanlık görevime başlamamdan söz ederken, cemiyet kongresinde ve sonrasında kendini gösteren bir eğilimden söz etmek gerekir. Bu 27 Mayıs'tan önce Demokrat Parti iktidarı desteklemiş olan arkadaşlarımız ile iktidarı eleştiren veya iki taraf arasında bağımsız kalmaya çalışan arkadaşlarımızdan bazıları arasındaki gerginliklere neden olan bir durumdu. O duruma devri sabık demek isabetli midir? Tartışma götürür. Ama o söz siyasi hayatımızda zaman zaman gündeme gelmiştir. Devri sabık, malum bir ülkedeki iktidar değişikliğinden sonra önceki devir için kullanılan Osmanlıca deyim. Ama meşrutiyet döneminde bazı siyasetçilerde ve gazetelerdeki bir tutumu eleştirmek için de kullanılmıştı. Devri sabık yaratmak diye bir deyim ortaya çıkmıştı. Bununla yeni iktidarın bazı mensuplarının eski iktidar mensupları için yaptıkları abartmalı, bazen de gerçek dışı iddialara dayalı suçlamalar kastedilirdi. Demokrasiye geçiş sürecimizde de öyle bir eğilim ortaya çıkmıştı. 1950'deki iktidar değişikliğinden sonra bazı Demokrat Partililerin yaşanan olumsuzluklar için eski iktidar mensuplarını suçlamaları ve haklarında ihbarlarda bulunmaları karşısında bizzat Demokrat Parti'nin yöneticileri duruma el koymuşlardı. Biz devri sabık yapmayacağız demişlerdi. Gerçi bu müdahalelerinden 1-2 yıl sonra o iktidardaki tutum değişmişti. İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü hakkında cinayet işlediği iddiasıyla kamu davası açılmasından CHP'nin mallarının, Ulus Gazetesi'nin binası ve matbaa tesisleri dahil bunlar tek parti döneminde iktisap edildi denilerek müsaade edilmesine kadar birçok devri sabık yaratma örneği ortaya çıkmıştı. Fakat o örneklerin yanlışlığının anlaşılması uzun sürmemişti. Ömer İnönü hakkındaki iddianın dayanaksız olduğu mahkemece tespit edilmişti. CHP mallarının müsaadesinin yersizliği de anlaşılmış, Ulus Gazetesi'nin durumuyla Atatürk'ün vasiyetiyle ilgili işlemlere karşı hukuk yolları açılmış, o yanlışların bir kısmı zaman içinde kısmen de olsa telafi edilmişti. Kısacası devri sabık yaratmak veya benzeri bir deyimle devri sabıkçılık yapmak iyi bir şey değildi. Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde öyle bir olay yaşandı. Bizim seçildiğimiz kongrede gündemde seçim dışında bir başka konu daha vardı. Cemiyetin bazı üyeleri hakkında iddialar öne sürülmüştü. O iddiaların incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurulması istenmişti. İddialar çeşitliydi. Mesela 27 Mayıs öncesinde bazı üyelerin o zamanki iktidara karşı gösterilere katılanları ihbar ettikleri, gazetelerinde hedef gösterdikleri, meslektaşlarının suçlanmalarına neden oldukları. Mesela Kızılay civarındaki gösterileri cam arkasından izlemek için müsait bir yer olan Gazeteciler Cemiyeti lokalinde sivil polislerin mevzilenmesine ve göstericileri izlemesine katkıda bulundukları. Bunların bir kısmı söylentilere veya yakıştırmalara dayanıyordu. Fakat kongrede söz alarak bunları öne sürenler vardı. O yüzden sert tartışmalar olmuştu. Sonuçta iddiaları incelemek üzere yönetimden tamamen bağımsız olarak çalışacak olan bir komisyon kurulmuştu. Komisyonun İstanbul'daki Gazeteciler Cemiyeti'nin o zamanki balotaj kurulu gibi dediği dedik olacaktı, kararları kesin olacaktı. O günkü görüşmelerin, konuşmaların ve komisyon kurulmasının sonucu bir süre sonra ortaya çıktı ve o sonuç çok kötü oldu. Komisyon uzun ve tartışmalı geçen bir faaliyet döneminden sonra bir kısım üyelerin üyeliklerinin sona ermesine karar vermişti. Bu karar herkes için üzücü bir karar oldu. O konudaki önergeleri verenler dahil. Cemiyet üyeliğinden ayrılanların üyelikleri uzun bir süre sonra iade edilecekti. O yanlış girişimin yaşandığı günler ise unutulmayacaktı. Bir öneri, gelin beraber bir gazete kuralım. Günlerden bir gün gazeteciler cemiyetinde yönetim kurulu toplantımız bitince Nilüfer Yalçın bana ve Oktay'a dedi ki, biz üçümüz biraz oturalım, bir şey konuşmak istiyorum. Öteki arkadaşlar gitti, üçümüz oturduk. Nilüfer'in anlattıklarının özeti şuydu. Ankara'da yeni bir gazete çıkarma hazırlığı var. Bunun başındaki zat o zamanlar Ankara'da faaliyette olan İktisadi Haberler Ajansı sahibi Ziya Tansu. Bizimle görüşmek istiyor, biz üçümüzle. Yeni bir gazete hazırlığı denilince benim de Oktay Ekşil'in de aklına gelen Alparslan Türkeş'le ilgili bir haberdi. Basına da önce bir söylenti olarak yansımıştı. Milli Birlik Komitesi'nin Türkeş kanadı adına bir gazete çıkarmak için teşebbüse geçilmiş, bir şirket kurulmuş. Şirketin ortakları arasında Ziya Tansu da varmış. Yönetim kurulu üyelerinden biri de Türkeş'in eşiymiş. Yani o şirketin arkasında Alparslan Türkeş varmış. Ziya Tansu'nun bizimle konuşmak istemesi acaba o şirket için mi? Ben geçmişteki olaylara da değinerek o konuda sorular sordum. Oktay da aynı konuyu dile getirdi. İkimizin en hassas olduğu konulardan biri oydu. Türkeş'in sanığı olduğu 1944'teki Türkçülük Turancılık davasını hatırlıyordum. Bir dönem bir çocukla anlatmıştım. O davanın konusu olan iddianamede aralarında Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Zeki Velidi Togan gibi isimlerin de bulunduğu bir grup sanığın Türkçülük Turancılık diye adlandırılan, gerçekte ise Almanya'daki Hitler rejimi gibi ırkçılığa dayalı bir düzen kurmayı hedefleyen bir örgütlenme içinde olduğu öne sürülmüştü. Dava uzun sürmüş, Yargıtay'a gidip gelmişti. Türkeş dahil tüm sanıkları beraat etmişti. Fakat o zamanki duruşma sırasında ortaya çıkan belgeler, o sanıkların fiilleri suç oluşturmasa bile ideolojik olarak aşırı sağda yer aldıkları izlenimini veriyordu. Türkeş'in o zamanki eğilimleri daha sonraları değişmiş miydi? Bu bilinemiyordu. Çünkü Türkeş o dava sırasında subaydı ve o davadan beraat ettikten sonra doğal olarak askerlik görevine devam etmişti. Kurmay albaylığa kadar yükselmişti ve o süre içinde siyasetle ve siyasi düşüncelerle ilgili tutumunun ne olduğu kamuoyunca bilinmiyordu. İsmi 1944'teki o davadan sonra ilk defa 27 Mayıs sabahında radyodaki ihtilal bildirisini okuduğu zaman gündeme gelmişti. Yeni yönetimdeki iş bölümüne göre Milli Birlik Komitesi üyeliğiyle birlikte Başbakanlık Müsteşarlığı görevini de yürütüyordu. Fakat arada Milli Birlik Komitesi içindeki sağ kanat diye adlandırılan bir grubun oluştuğuna, başında da Türkeş'in bulunduğuna dair söylentiler oluşmaya başlamıştı. Nilüfer Yalçın benim ve Oktay'ın o konudaki hatırlatmalarını dinledikten sonra onlar benim de aklıma geldi dedi ama buna şunu ekledi. Ziya Tansu sözünü ettiği gazete çıkarma girişiminin Türkeş'le bir ilgisinin olmadığını, sadece kendi girişimi olduğunu söylüyor. İsterseniz çağıralım gelsin, hep birlikte görüşelim. O Türkçülük, Turancılık veya ırkçılık ya da milliyetçilikte aşırılık konusunda Nilüfer Yalçın da elbette bizim kadar hassastı. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş, eşi ekonomist akademisyen Aydın Yalçın ile uzun süre Londra'da bulunmuştu. Aydın Yalçın da akademik kariyerindeyken liberal bir bilim adamı olarak tanınmıştı. Gazeteyi ben çıkarmayacağım, siz çıkaracaksınız. Sonuçta Ziya Bey gelsin, görüşmekten bir zarar çıkmaz. O konuyu kendisine de sorarız dedik. Ve birkaç gün sonrası için bir randevu günü belirledik. O gün geldi Ziya Tansu. Bizimle uzun bir görüşme yaptı. Söylediklerinin özeti şöyleydi. Benim ihtilalden önce kendi ekonomi ajansımı kurup geliştirmemden sonra bir birikimim oluşmuştu. Bununla bir gazete çıkarmak istiyorum. Bunun Türkeş'le hiçbir ilgisi yok. Alparslan Türkeş'i evvelden beri tanırım. Ağabeyim subaydır. Onunla da dostluğu vardır. Türkeş'in adının geçtiği öteki girişim ayrı bir şey. Bir ara o da istemişti kendi düşüncelerini de açıklayacağı bir gazete veya dergi yayımlamayı. Ben de ona katkıda bulunabilirdim. İlk çalışmalarına katıldım, bir şirket kuruldu, eşi de ona katıldı. Fakat o konu basına yansıyıp da olumsuz yorumlara neden olunca vazgeçti Türkeş o işten. Benim projeme gelince bu tamamen bağımsız, tarafsız bir gazete kurmak. Zaten sizinle görüşmek isteyişim de bu yüzden. Siz hepiniz maşallah gençsiniz, mesleğinizde başarılısınız. Eski dönemde de doğru dürüst gazetecilik yaptınız, özgürlükleri savundunuz. Bunun risklerini yaşadınız. Bu projeye katılırsanız Türkiye'ye çok iyi bir gazete kazandırabiliriz. Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye de. Tabii bunları dinledikten sonra birçok sorular sorduk. Ziya Bey bunların hepsine makul cevaplar veriyordu. Mesela diyordu ki, bağımsız tarafsız bir gazete çıkaracağız diyorsunuz ama bunun garantisi nerede? Cevap şu oluyordu, garantisi sizsiniz, siz çıkaracaksınız gazeteyi, size kimse karışmayacak. Siz derken tabii gazetenin bir yazı işleri kadrosu olacak, başka birçok çalışan olacak, onlar kimler olacak? Hepsini siz belirleyeceksiniz, ben karışmayacağım. Tabii ben veya müessese müdürü hepsinin mukavelelerini imzalayacağız. Mali işlere müessese müdürü bakacak. Bir tek o benim tayinim de gelecek. O da mali işler dışında sizin işlerinize karışmayacak. Zaten o işe kendi ağabeyimi getireceğim, İsmail Tansu'yu. Bir yanlış olursa ben halledeceğim. Peki ücretler? Onları da siz belirleyeceksiniz. Tabii bir bütçemiz olacak. Maaşlara ne kadar para ayrılacağına birlikte karar vereceğiz. Bunlar gibi daha birçok soru sorduk Ziya Tansu'ya, ben, Oktay ve Nilüfer. Hepsine bunlara benzer cevaplar verdi, garantiler verdi. Sonuçta önerilerini daha da somutlaştırdı. Bana genel yayın müdürlüğünü önerdi. Gerisini siz belirlersiniz dedi. Düşünelim dedik. İki gün sonrası için bir kere daha randevulaştık. 20. ayının sonu, sayfa 222.